Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
Aralık 1912, Brüksel. Ağlıyordu Lucien. Yüzü gözyaşlarıyla kabarmış, gözleri şişmişti. İstanbul seyahatine çıkmadan son kez ailesine gitmeyi, onları yumuşatmayı ve barışıp hayır dualarını alarak ayrılmayı ummuştu. Ama yine katı kurallardan ibaret bir kaya kütlesine çarpmıştı. Doğduğu eve zoraki kabul edilmişti. Babası kendisini görmek dahi istememişti. Durmadan hüngürdeyen annesine sarılmış ve kırık bir kalple baba ocağından ayrılmıştı. Şimdi kederini ona hem babalık hem kocalık edecek Hamide'nin kollarında dindirmeye çalışıyordu. Hamit ki sevmezdi gözyaşını. Sevinç yaşları kabuldür, kederden olanlar küçülüştür derdi. Yine de kucağında hıçkıran genç kızı teselli etti. Ağlama. İnsani olan her şey narindir, fanidir, zayıftır. Sonsuz sandığın servetleri kaybettin, başkaları var. Lucien, sevdiklerimden başka servet tanımıyorum ben diye inledi. Hadi hadi dedi Hamit. Sevilenler katiyen kaybedilmez. Kayboldu sanılır sadece. Sevginin ebedi olduğunu bilmez misin? Madem ki sefirlikten azledilmiş bulunuyorum, gönlünde seninkilerin sefiri olurum. Baban, annen olurum. Kardeşlerin, evin, bahçen olurum. Bu sözler Lucien'i hepten hıçkırığa boğdu. Hamit, gözyaşlarını görünce şair kaftanını giyindi. Yeter artık bu gözyaşları. Sen sevinç için yaratılmışsın. Senin özün de bahardır, hikmetin de. Berrak gökyüzünden sağanak da geçer ama çok sürmez, sürmemeli. Bak, teselli diye sana İstanbul'da bulacağımız baharı sunuyorum. Sana erguvanların rengini, Marmara'nın maviliklerini, Boğaziçi'nin yeşilliğini bahşediyorum. Gruptaki altın gün doğumlarının pembesini, dünyanın en güzel selvilerinden asırlardır yorulmadan esen Çamlıca rüzgarlarını veriyorum. Bu davetkar şiirin cömertliğiyle hüzününü dağıttı Lucien. Kendisinden yüz çeviren mazisini gömüp, kendisini çağıran istikbaline koştu.
Birkaç gün sonra Belçika'dan ayrıldık. Beni götüren trende Hamit'in sözlerinin sihri sayesinde arkada bıraktıklarımı acı duymadan düşünüyordum. Adımlarımın hafif izi silinmişti. Artık benden bir şey kalmamıştı. Benden karanlık cama aksetmiş, ten kısıllığında süratle uzaklaşan kır manzaraları üzerine fırlatılmış olarak bir ekspresin bütün hızıyla sürüklediği ince bir süreyetten başka bir şey kalmamıştı. Karanlıktan haykırarak gırtlaktan söylenen kelimelere bakıp yabancı toprağa girdiğimizi anladım. Gariptir ki benim ailem, istikbalimin vatanı olan adam, elleri arasında beni, Maria Lucien'i, Nasip Betül, yani başka bir varlık yapan adam, bitişik kompartmanda uyuyordu. Aslında bu andan itibaren şimdi olduğum kimse olmaya başlıyordum. Evvelki kimliğime bir yabancıya bakar gibi merakla bakıyor, evvelki ve sonraki varlıklarımın iki kız kardeş oluşuna şaşıyordum. İki kız kardeş mi dedim? Bir olan iki varlık.
Ocak 1913, Viyana. Hamit'le Lucien'i İstanbul baharına taşıyan tren Belçika'dan yola çıktığında ikisi de heyecan içindeydi. Birinin mazisinin şehri, diğerine istikbal olacaktı. Buna yürekten inanıyorlardı. Geride bırakılanların kederi, ufukta görünenlerin heyecanıyla birleşince, Lucien'in narin bedeni bu yükü taşıyamadı. Kendisini maddeten bitmiş hissediyordu. Dengesi bozulmuş, takati tükenmişti. Yatağa düştü. Acilen bir sanatoryuma yatırılması gerektiğini söylediler. Viyana'da trenden indiler, her taraf kar içindeydi. Lucien bir kızağa taşındı ve önce bir otele, oradan da sağlık yurduna götürüldü. Seneler sonra bu ızdıraplı yolculuğu şöyle hatırlayacaktı. Viyana ile birlikte zihnimde canlanan hayal, şık giyinmiş bir kalabalığın belirsiz hayaline karışır. Muhteşem bir dekor, beyaz kar tanelerinin bulandırdığı caddeler. Abdülhakamit'in mustarip çehresi, heyecanla solmuş yanakları, bana emniyet vermek isteyen gülüşüne rağmen garip bir surette kalkarak bunu yalanlayan sağ kaşı, kürkünün ona mahsus tatlı kokusu ki şimdi bile bu satırları yazarken duyuyorum. Ve her zaman bütün bunlara hakim olarak buzları çatırdayan patenlerin firari görüntüsü, atların ahenkli sallanan çıngıraklarının musikisi. Birkaç hafta süren ve Astoria Oteli'nde başlayıp Metropol Oteli'nde biten nekahat günlerinin kazancı, Lucien'in tanıştığı yeni Türk dostlar oldu. Bunlardan biri, o günlerde Viyana'dan geçerken Abdülhakamit'le buluşan Hüseyin Cahit'ti. İttihat ve Terakki'nin adeta kalemşörü olan bu edebiyatçı, Meclis-i Mebusan'da geçirdiği 4 seneden sonra İttihatçıları eleştirir olmuştu. O da birçokları gibi gidişattan endişeliydi. Viyana buluşmasından edindiği intibaları daha sonra şöyle yazacaktı. 62 yaşında olduğunu söyleyen Hamit, daima mümtaz bir zerafetle kullandığı tek gözlüğünün bir hususiyet bahşettiği sevimli çehresinde, zarif sakalına serpilmiş ak tellere rağmen o kadar genç, o kadar cazibeliydi ki, onun büyüsüne bir uydu gibi kapılmış olan genç kadın, yakınan bakışlarla bu ihtiyarlık kuruntusunu yalanlıyordu. Hamit o yaşta seviyor, aşk ilham ediyor ve çalışıyordu. Viyana'da Lucien'in hastalığıyla yakından ilgilenenlerden biri de Doktor Adnan'dı. Tıp uzmanlığını Berlin'de tamamlamış, Trablusgarp Harbi'ne Hilali Ahmer müfettişi olarak katılmıştı. Harbin kokusu hala üstündeydi. Birkaç harbiyeli ve bir tıbbiyeliden sonra bir de mülkiyeliyle tanıştı Lucien. Ali Kemal de Hamit gibi Brüksel'de Osmanlı sefaretinde bir süre diplomatlık yapmıştı. Daha ziyade İngilizlere yakın duran bu ateşli gazeteci de Lucien'i etkiledi. Ama herhalde en çok etkilendiği Türk, sefaretin imamı Edremitli Recai Hoca oldu. Bir gün keyifli bir yemeğin sonunda yanık sesiyle Erzincan'da bir kuş var, kanadında gümüş var diye bir türkü söylemiş, Hamit de Lucien'i kanadı gümüşten bir kuşla hasretini çektikleri topraklara uçurmuştu. Bu kadro ellerinde çiçekler taşıyarak ve nezakette birbiriyle yarışarak güzel hastanın yatağı etrafında dolaşıp durdu. Lucien ilk Türkçe kelimelerini onlardan öğrendi. Telaffuzunun düzelmekte olduğunu ise kahkahaların azalmasından anladı. Harp, öğrendiği ilk kelimelerden biriydi ve en sık duyacaklarından biri olacaktı. Londra'da zorlu bir diplomasi sınavında bıraktıkları Osmanlı paşaları, Edirne'nin verilmesinde ısrar eden Balkanlıların ağır şartlarını kabul edemeyeceklerini söyleyerek masadan kalkmışlardı. Bu, harp yeniden başlayacak demekti. Avrupa gazeteleri, yorgun Osmanlı harbe devam ederse, bu sefer İstanbul ve Asya topraklarını da kaybedebilir diye yazıyordu. İstanbul. Kaybedilmesinden söz edilen bir şehre gidiyorlardı. Üstelik Hamit, nerede ikamet edip ne iş yapacağını da bilmiyordu. Geri çağrılırken kendisine ayan azalığı vaat edilmişti ama o kargaşada hiç haber çıkmamıştı. Parası tükenmeye yüz tutmuş, otelin masraflarını rehinciden aldığı borçla öder olmuştu. Viyana Büyükelçisi Hüseyin Hilmi Paşa'ya durumunu anlatmış, o da gereği için Hariciye Nazırı'na bir mektup yazmıştı. Brüksel memuriyetine iade edilebilse bunu dahi teselli sayacaktı. Neyi beklediklerini bilmeden ama mutlaka bir şey olacakmış gibi bekliyorlardı. Çok geçmeden beklenmeyen bir şey oldu. Babali trajik bir darbeyle sarsıldı. 23 Ocak 1913 İstanbul, Viyana. Enver Bey o gün kır atına binmiş, peşinde iddiaçılardan 100 kişilik bir grupla sloganlar atıp bayraklar sallayarak Babali'yi basmıştı. İttihat ve Terakki, Rumeli'nin elden çıkmasını, hükümetin Selanik gibi Edirne'yi de teslime hazırlanmasını bahane ederek idareye el koyma kararı almıştı. Askeri yenilgilerin sorumlusu olarak gördükleri Sadrazam Kamil Paşa'yı devirip yerine Mahmut Şevket Paşa'yı geçirmeyi hedefliyorlardı. Sadaret kapısındaki itiş kakış sırasında teşkilatın silahşörü Yakup Cemil Kabine toplantısından balkona fırlayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı tek kurşunla alnından vurmuştu. Kamil Paşa korkudan titreyerek istifasını vermiş, Padişah 5. Mehmet silahlı darbecilerin huzurunda yeni sadrazamı onaylamıştı. İktidar tamamen iddiatçılara geçmişti artık. Bağvali önünde toplanan kalabalık, "Yaşasın millet, yaşasın İttihat Terakki!" diye bağırıyordu. Viyana Grand Otel'de kalan iddiatçılar, iktidarı ele geçirmiş olmanın sevinciyle hemen İstanbul'a gitmek üzere yola çıktılar. Hamit ise tedbiri elden bırakmayıp kaldı. İstanbul'da güvendiği dağlara bir kez daha kar yağmış, yatırım yaptığı kadrolar tasfiye olmuş, tam dönüş yolundayken yepyeni bir heyet iktidara el koymuştu. Zaten meçhul olan istikbali tamamen sislenmişti. Toprak kayıplarıyla, kanlı darbelerle sarsılan İstanbul'a, yanında 20'sine varmamış yabancı bir kadınla azledilmiş bir sefir olarak dönüyordu. Viyana'dan hepten yoğun görünen sisi dağıtabilmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Babali tahtının yeni sahiplerine haber yolladı, dostlarını araya sokarak iddiatçılarla temas aradı. Uzaktan kendine uygun bir koltuk bulmaya çalışıyordu. Bazı arkadaşları yeni bakanlara giderek ona uygun bir memuriyet verilmesini istediler. Ne var ki Danıştay üyeliğinden başka seçenek görünmüyordu. Umutların tükendiği anda dostlarının Babali'de karşılaştığı Talat Bey imdada yetişti ve "Hamit Bey'e böyle işler münasip olmaz. Bilim Akademisi'ne reis tayin edilmeli. 300 lira da maaş verilmeli." dedi. Yeni Hariciye Nazırı Sait Halim Paşa'nın davet mektubu da Harcırah'la birlikte geldi. Geçim konusundaki belirsizlik böylece bertaraf edildi. Ama ya Lucien? Onu ne yapacak, nasıl yanında alıkoyacak, durumu çevresine, ailesine nasıl izah edecekti? Ailede feveran başlamıştı bile. Oğlu Hüseyin Mart başında yolladığı mektupta kendisinden küçük cici annesine alenen hakaret ediyor ve şöyle diyordu. "Veli nimetim, pederim efendim hazretleri. Viyana'dan 20 Şubat 1913 tarihli mektubunuzu aldım. Fakat içinde afiyetiniz haberinden başka memnun edici bir şey bulamadım. O mundar karıyı hala birlikte sürüklemekte olduğunuzdan dolayı teessüfler ediyorum. Hem fakirlikten bahsediyorsunuz, sonra da Viyana'yı terk edemiyorsunuz. İstanbul'da beyler ve güzel yalı dururken, Viyana otellerinde parayı rehinciden alıp sokağa atmayı anlamıyorum. İstanbul'a giderken o karıyı da birlikte götüreceğinize eminim. Pek fena olacak. Ayanlığı İstanbul'dayken de verirler. Yapmayacaklarsa Viyana'da olduğunuzdan dolayı yaparlar mı? Her neyse, siz yine istediğiniz gibi hareket edeceğinizden fazla söylenmekte hiçbir fayda olmayacaktır. Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyet ihsan etsin de sağ ve var olasınız. Cümleten ellerinizden öperiz efendim. Oğlunuz." Şubat 1913, Viyana. Hamit, Lucien'le İstanbul yolundaydı. Ama bir soru beynini kemiriyordu. İstanbul'da nerede, nasıl yaşayacaklardı? Oteller, Müslüman olmayan bir kadını yalnız başına veya yanında bir Türk'le kabul etmezdi. O halde Lucien'i nerede, nasıl oturtacak, kem gözlerden nasıl koruyacaktı? Bir yandan iş kapılarını yoklarken, öte yandan da Lucien'le birlikte oturma şartlarını araştırmaya koyuldu. O günlerde Beyoğlu Belediye Reisi Ahmet İhsan Viyana'ya gelmiş, Astoria Oteli'nde Hamit'le buluşmuştu. Şair ona bir mektup yazdı. "Lucien'le İstanbul'a geleceğim. Beyoğlu'nda bir otelde oturmamız gerekiyor. Fakat bilirsin ki biz Türkleri ecnebi kadınla Beyoğlu otellerine almazlar. Bu müsaade sadece yabancılara verilmiştir. Buna bir çare bul ve bizi bir otele yerleştir," dedi. Ahmet İhsan mektubu alınca tepe başındaki Otel Continental'in Fransız sahibini belediyeye çağırttı. Hamit'le Lucien'e bir oda hazırlanması konusunda anlaştı. Lucien iyileşiyordu. Memuriyet hazır gibiydi. Kalınacak otel ayarlanmıştı. Sisleri kısmen dağılmış İstanbul için yola çıkma vakti gelmişti.
Ben tamamıyla iyileşince İstanbul'a doğru seyahatimize devam ettik. Sürmekte olan Balkan Harbi karayolumuzu kesiyordu. Romanya'dan geçmek gerekti. Böylece Köstence'ye bir gece vakti vardık. Bu şehirde kudurmuş bir deniz boyunca uzanan, Karanlık bir rıhtımdan başka bir şey göremedik. Vapura biniş ürkütücü oldu. Fırtına azıyordu. Kuvvetli dalgalar gemiyi sarsmadaydı. Halatlar gıcırdıyor, rüzgarın şaklayışları havayı deşiyor. Vahşi yüzlü paçavralara sarılmış adamlar gölgelerden birdenbire çıkıveriyor. Soluk ışık altında sert ve kaba hareketlerle çalışıyorlar, sonra yeniden karanlıklar içinde kayboluveriyorlardı. Kabusu andıran intibalar, rüzgarın hiddeti, karın şiddeti, halkın perişanlığı, her şey bana cidden başka yerde olduğumu duyurmaya azmetmişti. Abdülhakamit'i o kadar büyüleyen başka yerde. O arada deli rüzgar da ayaktaydı. Azgın dalgaların sallanışına uyarak, gözleri tutuşmuş, sıkışmış bir kilide veya engel çıkaran bir tıpaya sövüp sayarak. Ben kamerada uzanmıştım. Abdülhakamit ise geminin önden arkaya sallanmasına, yalpalarına meydan okuyarak gidip geliyordu. Ben yara ölüydüm. O bana yemek yedirmek, ki bunun düşüncesi bile deli ediyordu beni. Yahut koca bir bardak içki içirmek istiyor. Etkisi kesin bir ilaçtır, diyordu. Cevap verecek halim bile yoktu. Sükutu ikrar sayıyor. Bin bir güçlükle bir bardak bilmem ne dolduruyordu. Yutmaya çalışıyorum. Fakat geminin hareketlerinden her an bana isyan eden midemden meydan var mı? Bardak uzanmış elde oynuyor. İçindeki dökülüyor. Abdülhakamit ziyan olmasın diye kalanını boğazına boşaltıyor. Köstence'den Beykoz'a kadar böylece kendi kendine ikram ettikleri ve benim geri çevirdiklerimle bilmiyorum kaç bardak içti. Buna rağmen zerre kadar etkilenmedi. Deniz tarafından götürülür korkusuyla uzaklaştırıldığı güverte ile kameram arasında boyuna gidip geldi. Bütün olanları bana anlatıyordu. Ben de dalgın dalgın dinliyordum. Bulunduğum hali katiyen hesaba katmıyordu. Gel yukarı diye teklif ediyordu. Gelemem efendim, yarı ölüyüm adeta. Öpür canınla gel ayol. Göreceksin, hayal edemeyeceğin kadar güzel. Ayakta duracak halim yok. Baksanıza her şey nasıl sallanıyor. Yukarısı daha az sallantılı. Çaresiz kalıyorum. Peki, hadi siz gidin. Ben de hemen arkadan geliyorum. Karadeniz'i işte bu şartlar içinde aşıyordum. Boğaziçi oradaydı. Gözlerimin önüne serili, karla kaplı tepelerle çevrilmiş, acı bir rüzgarla süpürülen kül rengi bulutların uçuştuğu, alçalmış gökyüzü altında soğuktan titreyerek. Bazen büyük ve hüzünlü, hülyalı bir gölü andırıyor, bazen yakın sahilleri arasında çırpınan bir nehre benziyor. Kıyılarında üşüyen evler yassılıyordu. Onlar da griydi. Ufuk gibi, su gibi, düşüncelerim gibi gri. Düşman gök kubbesine ağlayan dallarının şikayetlerini uzatan çıplak ağaçlarla çevrili. Boğaziçi, şairlerimiz tarafından o kadar anlatılan, o kadar arzuladığım ve sonunda rüyalarımın değişmeyen konusu ile okuduklarımın hakikatini kendisinde birleştirmiş olduğum Boğaziçi. Gayrimaddi bir lacivertliğin içinde yüzen bir hülya diyarı hayal etmiştim. Ve nihayet İstanbul'daydık. İstanbul ki sonraları bin türlü hayali kılıklarda her gün bir parça daha bana görünecekti. İstanbul ki en muhteşem ziynetlerini birbiri peşi sıra takınacaktı. İstanbul ki daha beyaz satenden bir sultan elbisesinin haşmetine bürünmüş, Bizans'ı alnına, Türkiye'nin kondurduğu camilerin hiçbir şeyle kıyaslanamayacak tacını giyinmiş olduğu ilk karşılaşmada uyuşacaktık. İstanbul ki beni şefkatle kabul etti ve ana kucağında öz evlatlarına karıştırdı. Günlerinin tatlılığı, gecelerinin serinliği, bahçelerinin meyveleri ve çiçekleri, semasının ihtişamı ile Ali Cenap bir elle beni tedavi etti. Her an kırılmaya hazır bir hayal gibi, içim titreyerek düşlediğim ocağı, duvarlarının himayesinde yeniden kurmama müsaade etti. Etrafımı büyüleyen bir engelle kuşatarak beni kendisine görünmez, esrarlı bir bağla bağladı. Teşekkür makamında Türk toprağına ilk adım attığım günün fani izni, o adımı attığım rıhtımda birkaç saat muhafaza eden lekesiz eteğinden öperim. Keep the frequency clear.
Devamı yarın. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.